Kahverengi, Hande Altaylı, 16. ayrım. Bu gece yanıma gelip nasıl olduklarını öğrenmemi istediğinde ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyecektim sana? Karşına geçip iyi olduklarını mı söyleyecektim? Bir sürü yalan mı uyduracaktım? Doğruyu söylemek en iyisi diye düşündüm. Bilmiyorum doğru mu yaptım ama Narin o kanepenin üzerinde daha ne kadar oturduklarını bilmiyordu. Yarım saat, bir saat ya da iki saat olabilirdi. Zamanın kıvamı insanı daima şaşırtır. Akıcılığı andan ana değişiklik gösterir. Bazen boza kadar koyu, bazen su gibi seyreltilmiş olur. Tüy gibi hafifleyebilir, taş gibi ağırlaşabilirdi. Göl kadar durgunlaşabilir ya da grizu gibi patlayabilirdi. Hatta canı isterse durabilirdi bile. İstersen sabaha kadar yanında kalabilirim. Hayır hayır gerek yok. Git evine. Şimdi mi gideyim? Evet zaten birazdan sabah olacak. Yani biliyorsun aile gibi değildik biz. Birbirimize bir düşkünlüğümüz yoktu. Sevmezdik demek biraz garip olacak ama sevmezdik işte. O yüzden beni merak etmene gerek yok. Toparlanırım. Üzülmedin mi yani? Bilmiyorum. Ne hissettiğimi anlayamıyorum şu an. Tuhaf bir rüya gibi. Peki ben gideyim o zaman. Bir şeye ihtiyacın olursa ya da ne bileyim konuşmak falan istersen ara. Olur dedi Narin ve onu geçirmek için ayağa kalktı. Adımları karanlık salonun tahta zemininde yankılanırken kapıya doğru yürüdüler. Fırat sokak kapısını açtığı anda Narin içeriye kara gölgeler girdi sandı ve geriye doğru iki adım attı. Gölgeler üzerine çullanıp boğazını sıkmaya başladı. Bütün vücudunu aşağıya doğru çekiyor, iç organlarına asılıp sallanıyorlardı. Bir an karanlıkta annesinin gözlerine baktı. Köpüren bir kahve gibi canlıydılar. Bir çığlık kendini fırlatıp attı dudaklarından ve ''Gitme, Allah aşkına gitme'' diye bağırdı. Fırat ona sarılırken Nari'nin gözlerinden yaşlar oluk oluk akıyordu. Mehmet'i görüyordu koltuk değneğiyle aksaya aksaya yürürken. Şadiye ayna karşısında saçlarını tarıyordu. Recep Hatice'yi dövüyordu. Hatice hastaneye koşarken Mehmet için çığlıklar atıyor. Allah'ın gücüne gitti diye bağırıyordu son ses. Narin annesinin peşinden koşuyordu. Recep kapı önünde sigara içiyordu. Şadiye damağını kaldırıyordu. Mehmet sahada koşuyordu. Narin lacivert beyaz bir elbise giyiyordu. Fırat'a sarılmış ağlarken yüzler ve anılar sağından, solundan, üstünden, altından geçiyor. Sert kabuklu sürüngenler gibi kollarına, bacaklarına, gövdesine çarpıyorlardı. Her yüzün arkasından başka yüz, her günün arkasından başka gün çıkıyordu. Fırat onu banyoya götürüp elini yüzünü yıkamasa sakinleşeceği yoktu. Yüzüne vuran soğuk su, aklının tekrar başına gelmesini ve gördüklerinin hayal mahsulü olduğunu anlamasını sağladı. Ama ağlamasını durduramadı. Fırat onu yatağına yatırdı ve yanına oturup ''Deniz'i çağırmamı ister misin?'' diye sordu. ''Hayır, kimseyi çağırma lütfen. Beni burada görmesinden çekiniyorsan ben giderim. Başka birinden duyduğunu söylersin. Hayır. Ama onunla konuşmak sana iyi gelebilir. Ben insanları teselli etme konusunda pek başarılı sayılmam. Lütfen onu arama, olur mu?'' dedi Narin, yorganı boğazına kadar çekerken. ''Peki'' dedi Fırat. Beni teselli etmene gerek yok. Şu anda benimle konuşacak birini istemiyorum. Sadece benimle susacak birini istiyorum. Narin odasında uykuya dalınca Fırat salondaki kanepeye uzandı ve gözlerini kapadı. Neşeli bir doğum günü partisiyle başlayan gece ilk defa geldiği bir evin salonunda noktalanıyordu. Hayatın sürprizlerle dolu olduğu doğruydu. İyi ve kötü sürprizler her yere gizlenmişti. Omzuna dokunan bir elle gözlerini açtığında güneş epeyce yükselmişti ve salon aydınlık haliyle daha boş görünüyordu. Narin tepesine dikilmiş ve mavi gözlerini ona dikmişti. ''Günaydın'' dedi Fırat kanepede doğrulurken. ''Günaydın, bir şey sormak istiyorum.'' ''Sor, ben de bugün seninle Yaslıhan'a gelebilir miyim?'' Narin haftalar boyunca her gece kabuslar içinde uyandı. Hep aynı rüyayı görüyordu. Fırat'ın annesi saçlarına yapışmış avaz avaz bağırıyor, onu çırılçıplak sokağa sürükleyip herkese gösteriyordu. Zavallı kız bütün vücudu ter içinde çığlık çığlığa sıçrayıp uyanıyordu. Onun sesini annesi, abisi ve kardeşleri kilitliyordu elbette. Aynı olay hemen her gece tekrarlanıp durunca Mehmet örtüsünü alıp avludaki divanda uyumaya, Hatice de kızına büyü yaptılar diye korkmaya başladı. Sırf rüyalar olsa aldırmazdı belki ama Narin son zamanlarda eriyip bitmiş, yemez içmez, gülmez, konuşmaz olmuştu. Kızının her sabah Fırat'ı görme umuduyla uyandığını ve geceleri hayal kırıklığıyla yatağına gittiğini bilmediğinden onun durgunluğuna verecek başka anlamlar arayıp buluyordu. Sürekli Fırat'ı arıyordu Narin'in gözleri. Bir köşeden çıkmasını, çalıştığı kuaförün kapısında belirmesini ya da kapıyı çalmasını umuyordu. Aşık olmanın piranha yutmak olduğunu o günlerde öğrendi. Keskin dişler midesini paramparça ediyor ve bununla da yetinmeyip tüm vücuduna saldırıyordu. Çektiği acı yüzünden bağırarak ağlamak isterken fön makinesini tutuyor, saçları süpürüyor, avluyu yıkıyor ya da sofrayı kaldırıyordu. Daha önce hiç karşılaşmadığı derin bir keder tarafından ele geçirilmiş ve soluksuz bırakılmıştı. Dayak yemeye benzemiyordu. Abisinin hastanede yatmasına benzemiyordu. Babasının bir kadınla kaçıp gitmesine de benzemiyordu. Hepsinden çok daha kötüydü. Hatta hepsinin toplamından bile çok daha kötüydü. Henüz çok genç olduğu için zamanın iyileştirici etkisi hakkında bilgi sahibi de değildi. Ve bu acının ömür boyu sürmesinden korkuyordu. Birkaç kez cesaretini topladı ve heyecandan ölme pahasına Fıratların evinin önünden geçti. Yazlıkta olduklarını biliyordu ama yine de kapalı perdeler gözlerinin dolmasına neden oluyordu. Yazlıkları çok yakındı ve Fırat istese gelip onu görebilirdi. Demek ki istemiyordu. Belki o da annesi gibi düşünüyordu Narin hakkında. Bu düşüncelerle kendini yiyip bitiriyor, acısını dindirmenin bir yolunu bulamıyordu. Hayati fonksiyonları en alt düzeydeydi. Ve Fırat'ın gelmediği her gün kalbinde yeni bir yara açılıyordu. Yaz tatilinin sonu görünüp üniversitelerin açılma zamanı yaklaşmaya başladığında ise tanınmayacak kadar sararıp soldu ve bir deri bir kemik kaldı. Umudu tükeniyordu. Umudu tükendikçe o da tükeniyor ve bütün yaralarından oluk oluk kanlar akıyordu. Yakında Fırat Ankara'ya dönecek ve işte o zaman her şey bitecekti. Başka kızlar bulacak, Narin'i unutacaktı. Bu korku kendisini iyice çaresiz hissetmesine neden oluyor ve her gece uykusunda attığı çığlıkları keskinleştiriyordu. O günlerde Kara Hatice'nin falcıların, hocaların, büyücülerin önüne atacağı çeyrek altını kalmamıştı. Ama ne yaptı etti hocanın birine derdini dinlemeye ikna etmeyi başardı. Sor bakalım kızına ne görüyormuş rüyasında dedi adam. İyice öğren sonra da gel bana söyle. Hatice eve döndü ve bir taraftan fasulye ayıklarken bir taraftan da Narin'in ağzını aramaya başladı. Kız Narin sen her gece bağırıp uyanıyorsun ya. Evet dedi Narin başını kitabından kaldırmadan. Ne görüyorsun ki rüyanda? Narin arkasına yaslandı ve annesine baktı. Fırat'ın annesini bizi çırılçıplak sevişirken yakaladığı günü görüyorum diyemeyeceği ortadaydı. Ne bileyim bir sürü şey görüyorum. Misal. Misal mi? Narin gözlerini tavana çevirdi. Misal geçen gün köpeklerin saldırdığını gördüm. Başka? Birkaç kere de uçurumdan düştüğümü gördüm. Niye salıp duruyorsun ki? Hiç merak ettim dedi Kara Hatice ve fasulyeleri kılçıklarından ayırmaya devam etti. O gece Narin yine bağırarak uyandığında annesini tepesinde buldu. Kadının darmadağınık kıvırcık saçları öbek öbek tepesinde toplanmış, göz bebekleri misli misli büyümüştü. Narin'in onu öyle görünce korkudan yüreği hopladı. Ne gördün söyle bana diye sordu Hatice kızının üzerine eğilerek. Yılan gördüm diye uydurdu Narin ve omzundan iterek annesini uzaklaştırmaya çalıştı. Ama Hatice silkelenip kurtuldu. Ne yapıyordu yılan? Bacağıma dolanmıştı. Bırak da uyuyayım. Ne renkti? Üf, yeşildi. Büyük müydü? Yeter ama. Söyle kız büyük müydü? Büyüktü, koskocamandı dedi Narin bezgin bir tavırla. Ve annesinin sorularından kurtulmak için sırtını döndü, gözlerini yumup uyuyor numarası yapmaya başladı. Kara Hatice sabahı sabah etti ve üstün körü yapılan bir kahvaltının ardından iki kızının işe, oğlunun ise hangi cehenneme gidiyorsa oraya gitmesini bekleyip kendini hocanın evine attı. Köpeklerin saldırdığını görmüş, uçurumdan düştüğünü görmüş, bir de bacağına dolanan yeşil bir yılan görmüş. Kocamanmış yılan dedi soluk soluğa. Adam yüzünü ekşitti. Derisi kabuk gibi sertleşmiş, kemikli, zayıf elleriyle kara sakalını sıvazladı. Başını iki yana salladı. Durumun iyi olmadığını anlayan Hatice'ye ateş bastı. Hanım, süfli cinler musallat olmuş senin kızına. Otur şöyle dedi hoca efendi. Hatice divanın kenarına ilişip tam 5 kere dizlerine vurdu. Amanın, cinler ha, vah başıma gelenler, ah be güzel Allah'ım, neden acımazsın sen bize, hiç gün yüz görmeyecek miyiz biz? Kara Hatice dövünmesi bitince yalvaran gözlerle adama baktı. Ne olacak peki, ne edeceğiz? Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Yazman varsa yaz dedi hoca ve saymaya başladı. Uzun uzun anlattı, söyledi. Hatice de çarpık çurpuk harflerle adamın her dediğini yazdı. O gün Narin işten eve geldiğinde annesinin avlunun ortasındaki küçük tüpün üzerinde kazanda su kaynatırken buldu. Etrafı klorak kokusu sarmıştı. Hemen çıkar üstünü, yıkanacaksın. Ha, küpelerini de çıkar kulağından dedi Hatice. Daha yeni yıkandım ya, 4 gün oldu. Sen dediğimi yap. Abdestin var mı? Abdestin mi? Yok. Abdest alacaksın. Abdestsiz gezmeyeceksin bundan böyle. Niye ki? Nereden çıktı şimdi bu? Cinler musallat olmuş sana. Yok ya diye terslendi Narin. Sonra gözlerini kısıp annesine baktı. Yine hocaya mı gittin sen? Of anne ya. Hem paramız yok diyorsun, hem falcılardan, hocalardan çıkmıyorsun. Geceleri bağıra bağıra uyanmalar, rüyada köpek yılan görmeler hep o yüzden oluyormuş. Geçen sene okulda öğretmen demişti ki diye lafa girecek oldu Narin ama Hatice öfkeyle onun sözünü kesti. Öğretmen mi öğretmen deme bana. Onlar ne bilecek? Senin hocalar, falcılar çok mu biliyor? Yıllarca geldin gittin ne oldu? Ne işimize yaradı? Dayımlar mirasımızı yediler. Babam kaçtı. Mehmet sakat kaldı. Olan senin altınların oldu. Sus. Seni sarı çiyen seni. Konuşma da sıyır üstünü yoksa yolarım saçlarını. Aman be anne diye mızıldanarak soyundu Narin. Dili kopsaydı da o rüyaları uydurmasaydı keşke. Kara Hatice kızını bir güzel yıkadı, yuğdu. Abdest aldığından emin oldu ve hemen ardından okunacak duaları önüne koydu. Elinin körü. Sabaha kadar okusan bitmez bu be. Ders çalışmam lazım benim. Okullar açılmadı daha. Ne dersi çalışacakmışsın? Test çözeceğim, test. Üniversite hazırlık testi. O sırada odaya gül suyu serpmekte olan Hatice kızına öyle fena baktı ki Nalin'in inadı bir an için kırılacak gibi oldu. Oku kız şunları dedi Hatice. Bir elini yumruk yapıp beline koyarken. Vallahi okumam. Cim filan girmedi bana. Bir şey cim yok benim. Ekmek Kur'an çarpsın ki. Kız koparırım etlerini diyerek Nalin'in üzerine yürüdü Hatice. Her öfkelendiğinde olduğu gibi kan beynine hücum etmiş, yüzü iyiden iyiye kararmıştı. Okumazsan iyice yerleşir o cinler sana. Bir daha da mümkünü yok, çıkaramayız. Tamam be, okuyacağım. Ama birer kere okurum sadece, öyle 40 kere falan okumam dedi Narin. Hele oku da bir kere oku diyerek razı oldu Hatice. Hiç yoktan iyiydi. Ne döküp duruyorsun o gül suyunu oraya buraya? İçim bayıldı kokudan. İyi cinleri getirecek o dedi Hatice bilmiş bilmiş. Narin kafasını dualara gömerken içime kaçsa kaçsa Fırat'ın annesi olacak o şeytan karı kaçmıştır diye düşündü. Kadının bakışları gözün önünden bir türlü gitmiyor, gün boyunca her yerde Narin'i takip ediyordu. Yemek yerken, arkadaşlarıyla konuşurken, avluyu süpürürken, kuaförde havluları yıkarken o gözler hep üzerindeydi sanki. İğrenerek, küçümseyerek, nefret ederek sonsuz bir öfkeyle bakıyorlardı. Fıratların elinden perişan halde çıktığı gün oradan kendi evine varana kadar 1 kilometrelik mesafede dizlerinin bağı defalarca çözülmüştü. Evler, ağaçlar, kaldırımlar, insanlar üstüne üstüne gelmişti. İlk o gece uyanmıştı çığlık çığlığa ve kan ter içinde. O günden beri kalbi durduk yerde güm güm atmaya başlıyor, sebepsiz yere içini korkular sarıyordu. Her an kötü bir şey oluverecekmiş gibi tetikte ve endişeli geçiyordu zaman. Günler birbirini takip etmiyor, sanki birbirini ittiriyordu. Acıkmayı neredeyse unutmuştu. Ne zaman ağzına iki lokma atacak olsa, üçüncüye fırsat kalmadan düğümleniyordu midesi. O günü hatırlatacak her şeyden kaçmak istiyordu. Lacivert beyaz elbiseyi yüklüğün en dibine, gözünün görmeyeceği bir yere saklamıştı. Ölürdü de bir daha geçirmezdi üzerine. Paçavralar içinde gezerdi. Mehmet'in eskilerini giyerdi ama elini bile sürmezdi bundan böyle o elbiseye. Kara Hatice bir taraftan minderleri silkeliyor, hoca efendi öyle istemişti. Bir taraftan da doğru oku, kendini ver diyerek narine çıkışıyordu. Anne, ne? Bu abim bir haltlar karıştırıyor gibime geliyor. Hatice son minderi de çırpıp yerine bıraktı ve ne haltı diye sordu. İşe filan gittiği yok ama bütün gün kahvede. Nereden buluyor ki parayı? Necati abi verdi dedi geçenlerde. Kahveye gitsin diye para mı verecek şişko Necati? Ölse vermez. Mehmet öyle dedi diyerek omzunu silkti Hatice. Ne bileyim ben? Sen vermiyorsun değil mi? Para mı var kız bende de vereyim. Şadiye'den alıyordur belki. Söyleme diye tembihlediyse korkusundan hayatta söylemez Şadiye dedi Narin. Yok, Şadiye pastaneden aldığının hepsini avucuma sayıyor. Yoksa nasıl dönecek bu eve? Narin sürekli bir iş. De çalışmadığı için annesinin ona içerlediğini biliyordu. Okulu bahane edip yan gelip yatmakla suçluyordu büyük kızını. Yazın ya da hafta sonları çalışarak kazandığı 3 kuruşu beğenmiyor, sürekli kafasına kakıyordu. Narin onun sesindeki imayı duymazdan geldi. Bu konuda yapılacak bir tartışmanın durduk yerde kavga anlamına geldiğini biliyordu. Ben biraz daha okuyayım dediği konuyu uzatmamak için Hatice'nin yüzü aydınlandı. Aferin. Ne kadar okursan o kadar iyi. Başka türlü kurtulamazsın cinlerin musallatından. 15. Hikayenin sadece bazı parçalarını görmüş biri, örneğin sadece Nari'nin yıllar önce hastane bahçesinde Fırat'la öpüştüğüne şahit olmuş ve olaydan yıllar sonra onları Kabataş'taki bir evden birlikte çıkarlarken gören bir yabancı, ikisinin yıllardır birbirinden ayrılmamış sevgililer olduklarını düşünebilirdi. Aradan geçen onca yıldan sonra aynı arabada yan yana oturmuş Yaslıhan'a gidiyorlardı. Ocak ayının başında insanı sersemletecek kadar puslu bir havada, sabah erken saatteki Bandırma feribotunu kaçırdıkları için uzun İzmit körfezini dolaşmak zorundaydılar. 6 saate yakın sürecekti yolculukları. Verecekleri molalarla bağlı olarak belki biraz daha kısa, belki biraz daha uzun. Bir pastaneden aldıkları poğaçalarla yaptıkları ayaküstü bir kahvaltıdan sonra Fırat'ın evine uğramışlardı. O birkaç parça eşyasını bir çantaya tıkıştırırken Narin arabada beklemişti. Fırat Ortaköy'den Ulus'a çıkan yolun üzerinde müstakil evlerden oluşan küçük şık bir sitede oturuyordu. Emlak ilanlarında güvenlikli ve şık sitede havuzlu, peyzajlı villa diyorlardı böyle evlere. Birbirine gitgide daha az temas etmek isteyen İstanbullular çok meraklıydılar sitelere. Ama Narin, Fırat'ın bunlardan birinde yaşamasına çok şaşırmıştı. Kendisine hiç aklına gelmemişti yüksek duvarların arkasında oturmak. Bütünden kopmak istiyorsa insan niye böyle büyük bir şehirde yaşardı ki? Kendi köyünü kuracaksan ne anlamı vardı köyleri, kasabaları terk etmenin, onca yol tepmenin? Yeni sınırlar çizecekse neden sınırlar aşıyordu insan? Ne düşünüyorsun diye sordu Fırat, henüz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinde olmalarına rağmen bu soruyu ikinci kez soruyordu. Eğer bilmek istediğim buysa ailemi düşünüyordum dedi Narin sertçe. İnsanların neden sitelerde yaşadıklarını düşünüyordum ama sen sorunca yine onlar aklıma geldi dedi. Hayatta en sevmediği soruydu bu. Ne düşünüyorsun? Elinin körünü düşünüyorum. Özür dilerim dedi Fırat. Öyle dalgın dalgın durduğunu görünce birkaç saniyeliğine aklımdan çıktıkları için vicdan azabımı çekmeliyim. Öyle bir şey demedim. Sadece dalmıştım. Yahu ben bir şey ima etmedim. İyi, tamam. 16. ayrımın sonu sayfa 169, devamı 17. ayrımda.